Ayrım 37.
Sayfa numarası 381. Bir kraldı o, oymalı tahtında, sütunlarla dolu salonlarında. Gümüş zemin, altın çatı, güç rünleriyle örtülüydü kapı. Güneş, yıldız ve ay ışığı doldururdu billur lambaları. Ne bulut örter, ne de gölgelerdi gece, pırıldardı sonsuza dek zarafetle. Orada döverdi çekiçler örsü, hakkak yazardı, yontardı keski. Orada dövülürdü kılıç, bağlanırdı kabzası. Kazıcı kazar, örerdi duvarcı. Orada beril, solgun opal, inci ve metal işlenirdi balık pulları gibi. Kalkanlar, zırhlar, baltalar, kılıçlar, yığınlaydı parıl parıl parlayan mızraklar. Yorulmazdı o zamanlar Durin'in halkı. Dağların altında müzik uyanırdı. Harpçılar harp çalar, okurdu ozanlar. Kapılarda durmadan öterdi borazanlar. Dağlar yaşlı, dünya kül rengi. Demirhanenin ateşi küllenmiş buz gibi. Çalınan harp, düşen çekiç yok artık. Durin'in salonlarında tek yaşayan karanlık. Bir gölge uzanıyor şimdilerde. Moria Kazatlum'daki mezarı üzerinde. Ama batmış yıldızlar görünüyor hala. Karanlık ve rüzgarsız Ayna Göl sularında. Tacı orada derin sularda yatar. Durin tekrar uykusundan uyanıncaya kadar. Bak bu hoşuma gitti dedi Sem. Bunu bellemek isterdim. Moria'da, Kazatlum'da. Fakat bütün o lambaları hayal edince bu karanlık daha da bir ağırlaştı sanki. Hala buralarda mücevher ve altın yılları var mı? Gimli cevap vermedi. Şarkısını söylemiş, lafını bitirmişti. Mücevher yığınları mı dedi Gandalf. Hayır, orklar defalarca Moria'yı talan ettiler. Yukarı salonlarda bir şey kalmadı. Ve cüceler kaçtığından beri kimse derinliklerdeki galerileri ve hazine dairelerini aramaya cesaret edemiyor. Buraları ya sulara ya da bir korku gölgesine gömülmüş durumda. O halde cüceler ne zoruna geri gelmek istiyorlar diye sordu Sam. Mitril için diye cevapladı Gandalf. Moria'nın zenginliği cücelerin oyuncağı olan altından ve değerli taşlardan gelmiyordu. Onların hizmetkarı olan demirden de gelmiyordu. Onların hepsini burada buldular gerçi. Özellikle de demiri. Fakat bunun için kazmalarına gerek yoktu. İstedikleri her şeyi ticaretle elde edebilirlerdi. Çünkü Moria gümüşü dünyada bir tek burada çıkarırdı. Kimileri has gümüş der ona. Elfçesi Mitril'dir. Cücelerin de takmış olduğu bir isim var ama kimseye söylemezler. Altından 10 kez daha değerliydi Mitril. Şimdi ise paha biçilemez. Çünkü toprak üzerinde çok az kaldı. Burada kazı yapmaya ise orklar bile cesaret edemiyor. Maden damarları Kuzey Karadras'a ve derinlerdeki karanlığa doğru uzanmakta. Cüceler o günleri hiç anlatmazlar. Fakat Mitril nasıl servetlerinin temeliydi ise çöküşlerinin de sebebi oldu. Açgözlülük edip çok derinleri kazdılar ve onları buradan süren şeyi yani Durin'in felaketini uyandırdılar. Gün ışığına çıkardıkları kadarının da hemen hemen hepsi orkların eline geçip bu gömülere göz diken Sauron'a baç olarak gitti. Mitril'i kim istemezdi ki? Bakır gibi dövülebilir, cam gibi cilalanabilirdi. Cüceler onunla su verilmiş çelikten hem daha sert hem daha hafif bir metal yapıyorlardı. Güzelliği bildiğimiz gümüşe benziyordu. Ama Mitril'in güzelliği ne kararır ne donuklaşırdı. Elfler çok severlerdi onu. Nice işlerin yanında kapıların üzerinde görmüş olduğunuz Itildi'nin yani yıldız ayı da Mitril'den yapmışlardır. Bilbo'ya Thorin'in verdiği Mitril örgüsü bir zırh vardı. Acaba o zırha ne oldu? Herhalde hala Uluğkazı'ndaki Belek evinde toz topluyordur. Ne diye bağırdı Gimli sessizliğinden aniden çıkarak. Moria gümüşünden bir zırh mı? Bu krallara layık bir hediye. Evet dedi Gandalf. Ona hiç söz etmedim ama o zırhın değeri içindekilerle birlikte tüm şairi satın almaya yeter de artardı. Frodo hiçbir şey söylemedi ama elini tüniğinin altına sokarak zırhının örgüsüne dokundu. Ceketinin altında şaire denk bir payla etrafta dolaşıyor olduğu düşüncesi elini ayağını birbirine dolaştırmıştı. Bilbo biliyor muydu acaba? Hem de gayet iyi bildiğinden emindi Frodo. Bu gerçekten de krallara layık bir hediyeydi. Fakat şimdi düşünceleri karanlık madenlerden çıkmış Ayrık Vadi'ye, Bilbo'ya ve Bilbo'nun hala orada yaşadığı zamanlardaki çıkın çıkmazına gitmişti. Bütün kalbiyle yeniden orada o günlerde olmayı, çimenleri biçmeyi, çiçekler arasında oyalanmayı, Moria'yı veya Mitril'i veya yüzüğü hiç duymamış olmayı diliyordu. Derin bir sessizlik çöktü. Diğerleri birer birer uykuya daldılar. Frodo nöbetteydi. Sanki derin yerlerden çıkıp görünmeyen kapılardan geçerek gelen bir nefes gibi bir korku geldi üzerine. Elleri buz gibi alnı ıslaktı. Dinliyordu. Geçmek bilmeyen 2 saat boyunca bütün dikkatini dinlemekten başka bir şeye vermemişti. Ama hiçbir ses, hatta hayali ayak seslerinin yankısını dahi duymadı. Uzakta, batıdaki kemerli yol olduğunu tahmin ettiği bir yerde fener gibi bir çift gözü andıran iki solgun ışık noktası gördüğünü zannettiğinde nöbeti neredeyse bitmişti. Sıçradı. Başı uyuklar gibi önüne düşmüştü. Nöbetteyken uyumuş olmalıyım diye düşündü. Bir rüyanın kıyısındaydım. Ayağa kalkarak gözlerini ovuşturdu ve Legolas kalkıp nöbeti devralıncaya kadar dikkatle karanlığı süzerek ayakta durmaya devam etti. Yattığında çabucak uykuya daldı ama sanki rüyası devam eder gibiydi. Fısıltılar duyuyor, iki solgun ışık noktasının yavaş yavaş yaklaştığını görüyordu. Uyandığında diğerlerini yanında mırıl mırıl konuşur durumda buldu. Solgun bir ışık da yüzüne vurmaktaydı. Yukarılardan doğudaki kemerli yolun üzerinde tavana yakın bir hava bacasından uzun solgun bir ışık huzmesi geliyordu. Ve salonun karşı tarafında kuzeydeki kemerli yolun içinde de uzak ve belli belirsiz bir ışık parlıyordu. Frodo doğrulup oturdu. "Günaydın," dedi Gandalf. "Çünkü sonunda tekrar sabah oldu. Haklıydım. Görüyorsun ya, Moria'nın doğu bölümünde yukarılarda bir yerlerdeyiz. Bugün bitmeden büyük kapıları bulup Gölgeli Dere Vadisi'ndeki Ayna Göl'ün sularını önümüzde görmeliyiz." "Buna çok memnun olacağım," dedi Gimli. "Moria'yı gördüm. Çok muazzam ama kararmış ve korkunçlaşmış. Akrabalarımın izine de rastlamadık. Artık Balin'in buraya gelip gelmediğinden de kuşkuluyum." Kahvaltılarını ettikten sonra Gandalf yeniden hemen yola çıkmaya karar verdi. "Yorgunuz ama dışarı çıktığımızda daha iyi dinleniriz," dedi. "Sanırım hiçbirimiz bir geceyi daha Moria'da geçirmek istemeyiz." "Hem de hiç istemeyiz," dedi Boromir. "Ne taraftan gideceğiz? Ötede doğudaki kemerli yoldan mı?" "Belki," dedi Gandalf. "Fakat hala tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyorum. Eğer yönümü tamamen şaşırmadıysam büyük kapıların üzerinde ve kuzeyindeyiz. Onlara inecek yolu bulmak o kadar kolay olmayabilir. Doğudaki kemerli yol seçmemiz gereken doğru yola çıkacaktır muhtemelen. Ama karar vermeden önce etrafımıza iyice bakınmamız gerek. Gelin kuzey kapısındaki ışığa doğru gidelim. Bir pencere bulabilsek çok işimize yarardı. Ama korkarım ışık sadece uzun hava bacalarından geliyor." Grup Gandalf'ın peşine düşüp kuzeydeki kemerin altından geçti. Kendilerini geniş bir koridorda buldular. Koridorda ilerledikçe hafif ışık kuvvetlendi ve aydınlığın sağ taraflarındaki bir kapıdan geldiğini gördüler. Kapı yüksekti, tepesi düzdü ve yarı yarıya açık bir şekilde hala menteçeleri üzerinde duruyordu. Gerisinde geniş kare biçimli bir oda vardı. Oda loştu ama karanlıkta geçen o kadar uzun zamandan sonra onlara göz kamaştıracak kadar parlak geldi. İçeri girerken hepsi gözlerini kırpıştırmaktaydılar. Adımları zemindeki derin bir toz tabakasını bozuyor, ayakları kapının önündeki ilk başta ne olduğunu seçemedikleri şeylere takılıyordu. Oda doğu duvarındaki geniş bir hava bacasıyla aydınlatılmıştı. Baca oldukça dik bir açıyla yükseliyor ve çok yukarıda kare şeklinde bir mavi gök parçası görülüyordu. Hava bacasından gelen ışık doğruca odanın ortasındaki masanın üzerine vurmaktaydı. Üzerinde düz ve beyaz bir taş bulunan, İki ayak yüksekliğinde yekpare bir dikdörtgen blok. "Bir mezara benziyor," diye mırıldandı Frodo ve garip bir önseziyle daha yakından bakabilmek için öne doğru eğildi. Gandalf çabucak yanına geldi. Tabakanın üzerine derin rünler kazılmıştı. "Bunlar eskiden Moria'da kullanılan Dairon'un rünleri," dedi Gandalf. "Burada insanların ve cücelerin dilinde şöyle yazıyor: Fundin oğlu Balin, Moria hükümdarı." "O halde ölmüş," dedi Frodo. "Ben de bundan korkuyordum." Gimli kukuletasıyla yüzünü örttü. Bölüm 5. Khazad Dûm Köprüsü. Yüzük grubu Balin'in mezarı başında sessizce dikilmişti. Frodo Bilbo'yu, onun cüceyle olan uzun dostluğunu ve Balin'in yıllar önce şaire yaptığı ziyareti düşünmekteydi. Dağların içindeki o tozlu odada bütün bunlar 100 yıl önce ve dünyanın öbür ucunda olmuş gibi geliyordu. Neden sonra kıpırdanarak bakışlarını kaldırdılar ve Balin'in başına ne geldiğini ya da halkına ne olduğunu anlatacak herhangi bir iz aramaya koyuldular. Odanın diğer tarafında hava bacasının altında küçük bir kapı daha vardı. Şimdi her iki kapının etrafında yerlerin kemik dolu olduğunu fark ediyorlardı. Kemiklerin arasında da kırılmış kılıçlar, balta başları, yarılmış kalkanlar ve miğferler göze çarpıyordu. Kılıçların bazıları eğriydi. Keskin yerleri kararmış ork palıları. Odanın kaya duvarlarında bir sürü göz oyulmuştu ve bunların içinde de demir perçinli büyük tahta sandıklar vardı. Sandıkların hepsi kırılıp yağmalanmıştı. Fakat birinin paramparça kapağının yanında bir kitabın kalıntıları duruyordu. Kitap kesilmiş, delinmiş ve yer yer yakılmıştı. İsle ve kurumuş kan gibi daha başka koyu renkli izlerle o kadar lekelenmişti ki pek az okunabiliyordu. Gandalf kitabı dikkatle kaldırdı. Fakat beyaz taşın üzerine koyarken kitabın varakları çatırdayarak kırılmaya başladı. Bir süre hiç konuşmadan kitabı derin derin inceledi. O varakları ihtiyatla çevirirken yanında duran Frodo ve Gimli kitabın birkaç elden çıktığını ve hem Moria hem de vadi rünleriyle yer yer de elfçe harflerle yazılmış olduğunu görebiliyorlardı. Sonunda Gandalf bakışlarını kaldırdı. "Anladığım kadarıyla Balin'in halkının neler görüp geçirdiğinin kayıtları bunlar," dedi. "Sanırım ilk olarak hemen hemen 30 yıl önce Gölgeli Dere Vadisi'ne gelişleriyle başlıyor. Sayfalara buraya varmalarından itibaren yıllara göre numara vermişler galiba. En üstteki sayfa 1-3 diye numaralandırılmış. Yani baştan en az 2 sayfa kadar eksik. Şunu dinleyin. Orkları büyük kapıdan ve nöbetçi galiba bir sonraki kelime bulaşmış ve yanmış muhtemelen odasından atıp birçoğunu vadideki parlak sanırım gün ışığında katlettik. Floy'u bir ok yiyip can verdi. Büyüyü o öldürdü. Sonra bir bulanıklık var. Bulanıklığı takiben Floy'u Ayna Göl yanında çimenlerin altına yazıyor. Sonraki bir iki satır okuyamıyorum. Sonra yerleşmek için kuzey uçtaki 21. salonu aldık. Burada, gerisini okuyamıyorum, bir hava bacasından söz ediliyor. Sonra Balin divanını Mazarbul odasında kurdu. Kayıtlar odası, dedi Gimli. Sanırım şu anda oradayız. Buradan sonra epey bir yerini okuyamıyorum, dedi Gandalf. Bir tek altın, Durin'in baltası ve bir şey miğfer kelimeleri seçiliyor. Sonra Balin artık Moria'nın hükümdarıdır. Bu bölüm böylece bitiyor galiba. Birkaç yıldızdan sonra başka bir el başlıyor. Has gümüşü bulduk diye bir yazı görüyorum. Daha sonra iyi dövülmüş bir şey, tamam buldum. Mitril, son iki satırda Oin. Üçüncü derinliğin yukarı cephanelerini araması için bir şey batıya doğru gidiyor. Bir bulanıklık. Holin kapısına. Gandalf duraklayarak birkaç varağı kenara koydu. Aynı şekilde birkaç sayfa var. Oldukça özensiz yazılmış ve çok zarar görmüş, dedi. Fakat bu ışıkta pek fazla bir şey çıkartamıyorum. Epeyce kayıp varak olması gerek. Çünkü sonraki varaklar 5 diye numaralandırılmış. Yani yerleşimin 5. yılı sanırım. Bir bakalım. Yok yok, çok fazla kesilmiş ve lekelenmiş. Okuyamıyorum. Gün ışığında daha iyi bir şeyler çıkartabiliriz. Bir dakika. Bu güzel işte. Elf harfleriyle iri, rahat bir yazı. Ori'nin yazısıdır, dedi Gimli. Büyücünün kolu üzerinden bakarak. Çok güzel ve hızlı yazardı. Genellikle de elf harfleri kullanırdı. Korkarım o güzel yazısıyla kötü haberler kaydetmek zorunda kalmış, dedi Gandalf. Belirgin ilk sözcük elem. Fakat satırın gerisi kaybolmuş. Galiba önceki diye bitiyor yalnız. Evet, bu önceki olmalı. Sonra da şöyle devam ediyor. Gün, Kasım'ın 10'u. Moria hükümdarı Balin, Gölgeli Dere Vadisi'nde vefat etti. Tek başına Ayna Göl'e bakmaya gitmişti. Kayaların arkasına saklanmış bir ork onu vurdu. Orku telef ettik ama daha fazla sayıda. Doğudan, gümüş damarından çıkıp, sayfanın geri kalan kısmı o kadar silik ki hemen hemen hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama şu kadarını okuyabiliyorum. Kapıları sürgüledik. Sonra onları uzun süre tutabilir. Eğer ki, sonra galiba korkunç ve ıstırap. Zavallı Balin. Üstlendiği ünvanı 5 sene bile taşıyamamış anlaşılan. Sonra ne olduğunu merak ettim. Fakat son birkaç sayfayı çözecek kadar zaman yok. İşte sayfaların en sonuncusu. Durdu ve iç geçirdi. Acı bir hikaye, dedi. Korkarım sonları kötü olmuş. Dinleyin. Dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Köprüyü ve ikinci salonu ele geçirdiler. Frar, Loni ve Nali orada öldü. Sonra 4 satır lekelenmiş. Sadece şunları okuyabiliyorum. 5 gün önce gitti. Son satırlar şöyle. Göl batı kapısına kadar yükseldi. Sudaki nöbetçi o ini kaptı. Dışarı çıkamıyoruz. Sonumuz geldi. Sonra davullar, derinliklerdeki davullar. Acaba ne demek istiyor? Son yazı elf harfleriyle alelacele bir karalama. Geliyorlar. Başka bir şey yok. Gandalf durdu. Sessizce düşünceler içinde kaldı. Gruba aniden odanın korkusu ve dehşeti çökmüştü. Dışarı çıkamıyoruz diye mırıldandı Gimli. Neyse ki biz geldiğimizde göl biraz çekilmişti. Nöbetçi de güney ucunda uyuyordu. Gandalf başını kaldırarak etrafına bakındı. İki kapıda son bir müdafaa yapmışlar sanırım dedi. Ama belli ki artık çok az kişi kalmışlardı. Moria'yı geriye alma girişimi böylece son buldu. Cesur ama aptalca bir şeydi. Bunun zamanı henüz gelmedi. Şimdi korkarım Fundin oğlu Balin'e veda etmek zorundayız. O burada atalarının salonlarında kalacak. Bu kitabı Mazarbul kitabını alacağız ve sonra daha dikkatle inceleyeceğiz. En iyisi kitabı sen muhafaza et Gimli. Eğer mümkün olursa onu Dain'e götür. Bu ona çok keder verse bile çok da ilgisini çekecektir. Hadi gidelim. Sabah ilerliyor. Ne taraftan gideceğiz diye sordu Boromir. Salona geri döneceğiz diye cevap verdi Gandalf. Fakat bu odaya yaptığımız ziyaret boşa gitmedi. Şimdi nerede olduğumuzu biliyorum. Burası Gimli'nin de söylemiş olduğu gibi Mazarbul odası. Salonda kuzey uçtan 21. salon olmalı. O yüzden salonun doğu kemerinden çıkıp sağa ve güneye aşağı doğru gitmemiz gerek. 21. salon 7. katta olmalı. Bu da kapıların 6 kat üstü oluyor. Hadi salona dönüyoruz. Daha Gandalf sözünü ancak bitirmişti ki büyük bir ses duyuldu. Adeta çok aşağıdaki derinliklerden gümbürdeyerek gelen ve ayaklarının altındaki taşı titreten bir bum sesi. Herkes korkuyla kapıya doğru fırladı. Sanki devasa eller bizzat Moria'nın mağaralarını muazzam bir davula çevirmiş de vuruyor gibi. Dum dum diye tekrar gümbürdedi ortalık. Sonra yankılanan bir cayırtı koptu. Salonda çok büyük bir boru üflenmişti. Uzaktan bu boruya cevap veren başka borular ve kaba haykırışlar geldi. Koşan bir kalabalığın ayak sesleri duyuldu. Geliyorlar diye haykırdı Legolas. Dışarı çıkamayız dedi Gimli. Kapana kısıldık diye bağırdı Gandalf. Neden oyalandım sanki? Tıpkı bizden öncekiler gibi burada kıstırıldık. Ama o zaman ben burada değildim. Görelim bakalım ne dum dum diye duyuldu davul sesleri ve duvarlar sarsıldı. Kapıları kapatıp arkasına kıskı koyun diye bağırdı Aragorn. Ve taşıyabiliyorsanız çantalarınızı sırtınızda tutun. Hala onları yarıp çıkma ihtimalimiz var. Hayır dedi Gandalf. Burada kapalı kalmamalıyız. Doğu kapısını aralık tutun. Fırsat bulursak o taraftan gideceğiz. Gene sert bir boru sesi ve tiz çığlıklar koptu. Ayak sesleri koridordan yaklaşmaktaydı. Gruptakiler odayı çınlatan bir gürültüyle kılıçlarını çektiler. Glamdring soluk bir ışık yayıyor. Sting'in de kenarları parıldıyordu. Boromir omzunu batıdaki kapıya dayadı. Bir dakika, daha kapatma dedi Gandalf. Boromir'in yanına fırlayıp dimdik durdu. Buraya gelip de Moria'nın hükümdarı Balin'in istirahatını bozan kimdir diye bağırdı sert bir sesle. Kayarak bir çukura dökülen bir taş selini andıran kaba kahkahalar duyuldu ve bu yaygaranın ortasında kalın bir ses emir verircesine yükseldi. Dum, bum, dum diye devam etti derinliklerdeki davullar. Gandalf çabuk bir hareketle kapının dar aralığından öne bir adım attı ve asasını ileri uzattı. Odayı ve dışarıdaki geçidi aydınlatan göz kamaştırıcı bir çimşek görüldü. Büyücü bir anlığına dışarı baktı. O geri sıçrarken koridordaki oklar vızıldayıp ıslıklar çalmaya başlamıştı. Orklar var, hem de çok kalabalıklar dedi. Ve bazıları çok iri ve çok kötü. Mordor'un kara urukları. Şimdilik geride duruyorlar. Fakat orada başka bir şey var. Bir tane ya da birden fazla büyük mağara trolü sanırım. O taraftan kaçma umudumuz yok. Öbür kapıdan da gelirlerse hiç umudumuz kalmaz dedi Boromir. Burada ses yok henüz dedi doğu tarafındaki kapıdan dışarıyı dinlemekte olan Aragorn. Buradaki geçit doğrudan aşağıya inen bir merdivene bağlanıyor. Salona doğru gitmediği kesin. Fakat onlar peşimizdeyken bu tarafa körü körüne gitmemizin bir yararı yok. Kapıyı engelleyemeyiz. Anahtarı yok. Kilidi kırılmış ve içeri doğru açılıyor. Önce düşmanı oyalayacak bir şeyler yapmamız lazım. Onlara Mazarbul odasından korkmayı öğretelim, dedi kararlılıkla, kılıcı Anduril'in kenarına dokunarak. Koridorda ağır ayak sesleri duyuldu. Boromir kendini kapının üzerine atarak büyük bir güçle abandı. Sonra altına kırık kılıçlar ve odun parçaları sıkıştırdı. Grup odanın diğer tarafına geriledi. Fakat henüz kaçamayacaklardı. Kapıyı zangırdatan bir darbe duyuldu ve kapı ağır ağır sürtüne sürtüne kıskılarını geriye iterek açılmaya başladı. Açılan aralıktan içeri yeşilim tırak pullu kara derili devasa bir kol ve omuz uzandı. Sonra kocaman, düz, parmaksız bir ayak aşağıdan zorlaya zorlaya içeri girdi. Dışarıda çıt çıkmıyordu. Boromir ileri fırlayarak bütün gücüyle kılıcını o kola indirdi. Fakat kılıç çınlayarak geri sekti ve sarsılan elinden yere düştü. Keskin yanı çentilmişti. Birdenbire kendi bile nasıl olduğunu anlayamadan hararetli bir öfkenin yüreğinde alevlendiğini hissetti Frodo. ''Şair!'' diye bağırarak Boromir'in yanına fırladı. Eğilip Sting'i o iğrenç ayağa sapladı. Bir böğürtü duyuldu ve ayak neredeyse Sting'i Frodo'nun elinden koparacak bir hızla geri çekiliverdi. Kılıçtan duman duman kara renkli damlalar aktı yere. Boromir fırlayıp tüm gücüyle kapıyı tekrar çarptı. ''Şaira bir sayı!'' diye bağırdı Aragorn. ''Hobbit'in ısırığı derinmiş. Güzel bir kırıcın var, Drogo oğlu Frodo.'' Kapıda bir çatırtı sesi duyuldu. Sonra darbeler yağmur gibi yağmaya başladı. Şahmerdanlar ve tokmaklarla saldırıyorlar kapıya. Çatlaklar oluştu. Kapı içeriye doğru eğildi ve aniden aralık büyüverdi. Oklar ıslıklar çalarak içeri yağdı ama kuzey duvarına çarparak zarar vermeden yere düştü. Bir boru sesi ve koşuşturan ayak sesleri duyuldu. Orklar birbiri ardı sıra atlayarak odaya doldular. Kaç tane olduklarını grup sayamadı bile. Çok zorlu bir çatışmaydı ama savunmanın şiddeti de orklara kötü bir sürpriz olmuştu. Legolas iki tanesini gırtlaklarından vurdu. Gimli, Balin'in mezarına atlayan birinin bacaklarını biçti. Boromir ile Aragorn birçoğunu kılıçtan geçirdi. 13 tanesi düşünce geriye kalanlar kafasında bir sıyrık olan Sam hariç müdafacılara hiç zarar veremeden bırakıp bıyaklayarak kaçtılar. Başını çabucak eğmesi kurtarmıştı Sam'i. Üstelik höyük kılıcının sağlam bir darbesiyle karşısındaki orku da devirmişti. Ted kumlu kişi kahverengi gözlerinde için için yanan ateşi görse neye uğradığını şaşırırdı. ''Şimdi tam sırası!'' diye bağırdı Gandalf. ''Troll geri dönmeden gidelim.'' Fakat çekilmeye başladıklarında daha Pippin ile Merry dışarıdaki merdivene ulaşamadan neredeyse insan boyunda tepeden tırnağa kara zırhlara bürünmüş kocaman bir ork reisi odanın içine sıçradı. Adamları da arkasından kapıya yığıldılar. Ablak ve basık yüzü esmerdi. Gözleri kömür gibi, dili kırmızıydı. Büyük bir mızrak kullanıyordu. Kocaman kalkanının bir hamlesiyle Boromir'in kılıcını karşılayıp onu geriye yere düşürdü. Saldıran bir yılan hızıyla eğilip Aragorn'un hamlesinden sıyrılarak gruba daldı ve mızrağını dosdoğru Frodo'ya sapladı. Darbe Frodo'yu sağ yanından yakalamış, savurup duvara yapıştırmıştı. Sam bir çığlık atarak kılıcını mızrağın sapına indirmeye koyuldu. Sap koptu. Fakat ork tam elinde kalan sapı bir yana atıp palasını çekmişti ki Anduril miğferine iniverdi. Alev gibi bir şimşek çaktı. Miğfer paramparça oldu. Ork kafası yarılmış olarak yere yığıldı. Boromir ile Aragorn kapıya doğru atılınca orkun adamları uluyarak kaçtılar. Dum, dum diye yankılanmaktaydı davullar derinliklerden. O büyük ses yeniden gümbürdedi. Hadi diye bağırdı Gandalf. Artık bu son şansımız. Var gücünüzle kaçın. Aragorn, Frodo'yu duvarın yanından yattığı yerden kucaklayıp Merry ile Pippin'in de öne doğru iterek merdivenlere yönlendi. Diğerleri de peşindeydiler. Bir tek bütün tehlikeye rağmen başı önünde Balin'in mezarının yanında oyalanan Gimli'nin Legolas tarafından zorla çıkarılması gerekmişti. Boromir menteşeleri üzerinde zorlukla hareket eden doğudaki kapıyı abanarak örttü. Kapının her iki yanında büyük demir halkalar vardı. Fakat açılmayacak şekilde tutturmak mümkün değildi.